Kitabın adı Ateşi Yakalamak. Yazarı Suzanne Collins. 31. ayrım. Pita da kadının diğer tarafına çöktü ve saçlarını okşadı. Yumuşacık bir sesle konuşmaya başladığı zaman bir an için ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş gibi geldi ama konuştuğu ben değildim. Evdeki boyama kutumla akla hayale gelebilecek her tür rengi yaratabiliyordum. Pembe. Bebek teni kadar uçuk bir pembe. Ya da revent bitkisi kadar koyu. Bahar çimlerinin yeşili. Suyun üstündeki buz gibi ışıldayan bir mavi. Morfinman kadın söylediklerine sıkı sıkıya tutunarak Pita'nın gözlerinin içine bakıyordu. Bir defasında beyaz kürke vuran güneş ışığının tonunu yakalayabilmek için tam 3 gün boyunca boya karıştırdım. Anlıyor musun? Sarı olduğunu düşünüyordum ama aslında daha fazlasıydı. Her tür renk katmanı, tek tek, dedi Pita. Morfinman kadının soluk alıp verişi gittikçe yavaşlıyordu. Boştaki elini göğsünde biriken kana sürtüyor ve parmaklarıyla resim yaparken hep yaptığı gibi küçük daireler çiziyordu. Henüz gökkuşağını çözmeyi başaramadım. O kadar çabuk gelip öyle hızlı gözden kayboluyorlar ki dikkatli inceleyecek zamanım olmadı. Şuraya biraz mavi, şu tarafa biraz mor ve sonra solup gidiyorlar. Havaya karışıyorlar, dedi Pita. Pita'nın sözleri Morfinman kadını büyülemişe benziyordu. Transa geçmiş gibi titreyen elini havaya kaldırdı ve Pita'nın yüzüne bana çiçek gibi görünen bir şekil çizdi. Pita, teşekkürler, diye fısıldadı. Çok güzel oldu. Morfinman kadının yüzünde anlık bir gülümseme belirdi. Sonra dudaklarının arasından gıcırtılı bir ses çıktı. Ve hemen ardından eli göğsünün üstüne düştü. Son bir nefes verdi ve top sesi duyuldu. Elimi sımsıkı tutan parmakları gevşedi. Pita onu suyun içine taşıdı. Sonra geri gelip yanıma oturdu. Kadının cansız bedeni bir süre kornikopyaya doğru süzüldü. Sonra gökyüzünde bir hava aracı belirdi. Dört kollu bir pençe indi. Kadını aldı ve birlikte gece göğünün içinde kayboldular. Finik üzerlerindeki maymun kanları henüz kurumamış oklarla yanımıza geldi. Okları yanıma, kumun üstüne bıraktı. Bunları istersin, diye düşündüm. Teşekkürler, dedim. Suya girip silahlarımın ve yaralarımın üstündeki kan pıhtılarını yıkadım. Okları kurulamak için yosun toplamak üzere ormana döndüğümde maymun leşlerinin ortadan kaybolmuş olduklarını gördüm. Nereye gittiler acaba, diye sordum. Tam olarak bilmiyoruz. Asmalar kıpırdandı, bir baktık ki leşler gitmiş, dedi Finik. Bitkin ve uyuşmuş halde gözlerimizi ormana diktik. Bu sakin ortamda sis damlacıklarının tenime temas ettiği noktaların kabuk bağladığını gördüm. Artık acımıyorlar ama kaşınıyorlardı, hem de fena halde. Bunun iyiye işaret olduğunu düşünmeye çalışıyordum, yaralarımın iyileştiğini. Pita ve Finik'e baktım. İkisi de zarar görmüş yüzlerini kaşımakla meşgullerdi. Evet, Finik'in güzelliği bu geceden bir hayli zarar gördüm. Kendim de kaşınmayı deli gibi isteyerek kaşınmayın, dedim. Annemin vereceği tavsiyenin bu olacağını biliyordum. Enfeksiyona neden olacaksınız. Sizce suyu tekrar denemek güvenli olur mu? Pita'nın delik açmakla uğraştığı ağacın yanına gittik. Pita tıkacı yerine oturturken Finik ve ben silahlarımızla tetikte bekledik ama gelen giden olmadı. Pita iyi bir damar yakalamıştı. Tıkaçtan su boşalmaya başladı. Önce susuzluğumuzu giderdik, sonra ılık suyun kaşınan bedenlerimizden aşağı akmasına izin verdik. Birkaç deniz kabuğunun içine içme suyu doldurup kumsala döndük. Gece devam ediyordu ama şafağın sökmesine çok fazla zaman kalmış olamazdı. Tabii oyun kurucuların başka bir niyeti yoksa. ''Neden ikiniz biraz dinlenmiyorsunuz? Ben biraz nöbet tutarım.'' dedim. ''Olmaz Katniss, ben sussam daha iyi olur.'' dedi Finik. Gözlerinin içine, yüzüne baktım. Gözyaşlarını tutmakta güçlük çekiyordu. Max. Şu anda ona Max'in yasını rahatça tutabileceği mahremiyetten daha büyük bir hediye veremezdim. Pekala Finik, öyle olsun. Sağ ol, dedim. Pita ile birlikte kumun üstüne uzandık. Pita derhal uykuya daldı. Bense bir gün içinde ne çok şeyin değiştiğini düşünerek gökyüzünü seyre daldım. Daha dün sabah Finik öldüreceğim isimlerin arasındaydı. Şimdi ise canımı ona emanet ederek uyumaya razıydım. Max'in canı pahasına Pita'yı kurtardı ve bunu neden yaptığını bilmiyordum. Tek bildiğim bundan sonra bu borcu telafi edecek hiçbir şey yapamayacak olduğumdu. Şu an için elimden sadece uykuya dalmak ve onu acısıyla baş başa bırakmak geliyordu. Ben de öyle yaptım. Gözlerimi kuşluk vaktinde açtım. Pita yanımda uyumaya devam ediyordu. Başımızın üstüne, dalların arasına, yüzümüzü güneşten koruyan otlardan yapılma bir hasır serilmişti. Doğrulunca Pita'nın ellerinin hiç boş durmadığını gördüm. İki örgü kap ağzına kadar taze suyla doluydu. Bir üçüncüsünün içinde ise deniz kabukları yığılıydı. Finik kumun üstüne oturmuş, elindeki taşla deniz kabuklarını kırıyordu. Tazeyken daha iyi oluyorlar dedi ve kabuğun içinde büyükçe bir parça et koparıp ağzına tıkadı. Gözleri hala biraz şişti ama fark etmemişim gibi davrandım. Yemek kokusu midemin guruldamasına neden oldu. Kabuklara uzandım ama kanla kaplı tırnaklarımı görünce durdum. Uykumda bayağı kaşınmış olmalıydım. Finik, biliyorsun, çok kaşınırsan enfeksiyona neden olursun dedi. Ben de öyle duymuştum dedim. Tuzlu suya girip kanları temizlerken acıdan mı yoksa kaşıntıdan mı daha çok nefret ettiğimi sorguluyordum. Sonunda suyun içinde durmaktan bunalınca kumsala döndüm. Kafamı yukarı kaldırıp azarlar gibi, "Hey Mitch, çok sarhoş değilsen cildimiz için bir şeyler almak hiç fena olmazdı," dedim. Paraşütün tepemde belirmesi benim bile beklemediğim kadar çabuk oldu. Elimi uzattım. İlaç tüpü avucumun tam ortasına kondu. Vakti çoktan gelmişti dedim ama yüzümü asmaya devam edemiyordum. "Hey Mitch, onunla 5 dakikalık bir sohbet için neler vermezdim." Kuma Finik'in yanına çöktüm ve tüpün kapağını açtım. İçinde katran ve çam iğnesi karışımı keskin kokulu, yoğun kıvamlı, koyu renk bir merhem vardı. Bir miktar ilacı avucuma sıkıp bacağıma masaj yaparken burnumu kırıştırıyordum. Merhem kaşıntımı büyük ölçüde hafifletirken dudaklarımın arasından bir zevk inlemesi çıktı. Kabuk kabuk olan tenim ilaç yüzünden korkunç bir gri yeşil renge bürünüyordu. Diğer bacağımı ilaçlamaya başlarken tüpü beni şüpheli gözlerle izleyen Finik'e attım. "Çözülüyormuş gibi bir halim var," dedi. Ama kaşıntı üstün geliyordu ve bir dakika sonra o da merhem sürmeye koyuldu. Gerçekten de yaraların kabukları ve merhem bir araya gelince ortaya çok çirkin bir görüntü çıkıyordu. Finik'in sıkıntısıyla eğlenmemek elimde değildi. "Zavallı Finik, hayatında ilk defa güzelliğini kaybediyorsun galiba," dedim. "Sanırım. Bana tamamen yabancı bir duygu. Sen bunca sene nasıl idare ettin?" diye sordu. "Aynalardan uzak dur, yeter. Unutursun, merak etme," dedim. "Sana bakmaya devam edersem asla unutamam." Kendimizi baştan ayağa merhemle kapladık. Hatta birbirimizin sırtına, fanilalarımızdan açıkta kalan yerlerimize de biraz sürdük. "Ben Pita'yı uyandırayım," dedim. "Dur bekle," dedi. "Beraber uyandıralım. Yüzlerimizi burnuna dayayalım." Hayatımda çok az eğlence fırsatı kaldığı için hemen kabul ettim. Pita'nın iki tarafına geçtik. Yüzlerimizi burnuna yaklaştırdık ve onu sarstık. Yumuşacık, müzikli bir sesle "Pita, Pita uyan," dedim. Göz kapakları şöyle bir titredikten sonra yavaşça açıldı. Sanki onu bıçaklamışız gibi yerinden sıçradı. "Aa!" Finik ve ben gülmekten bayılacak kıvama gelerek kendimizi yerlere attık. Ne zaman susmaya yeltensek, Pita'nın mağrur bir ifade takınma çabası karşısında tekrar makaraları koyverdik. Nihayet kendimizi toplamayı başardığımızda Finik O'Dare'in fena bir insan olmadığını düşünmeye başladığımı fark ettim. En azından benim sandığım kadar boş ve kendine dönük bir adam değilmiş. Gerçekten hiç kötü biri değildi. Ve tam ben bu sonuca ulaşırken ucuna bir somun taze ekmeğin tutturulduğu bir paraşüt süzülerek yere indi. Önceki sene Hem için hediyelerinin zamanlarının mesaj verecek şekilde ayarlandığını hatırladım ve zihnime bir not düştüm. "Finik'le iyi geçinirsen iyice kalırsın." Finik ekmeği elinde evirip çevirdi ve kabuğunu inceledi. Biraz fazla sahiplenici bir tavırla, buna gerek yoktu. Somunun 4. mıntıka ekmeklerinin her zaman sahip olduğu deniz yosunundan gelme yeşilimsi bir rengi vardı. Hepimiz ekmeğin ona geldiğini biliyorduk. Ne kadar kıymetli olduğunu, bir daha asla bir ekmek somunu görememe ihtimalinin çok büyük olduğunu yeni idrak etmiş gibi bakıyordu. Belki de ekmekle Max'in anısını bağdaştırıyordu. Fakat tek söylediği, "Deniz kabuklularıyla iyi gidecek," oluyordu. Ben Pita'nın vücudunu merhemlemesine yardım ederken Finik büyük bir maharetle kabukların içindeki etleri temizliyordu. Bir araya toplandık Çok lezzetli ve tatlı etli, dördüncü mıntıkanın tuzlu ekmeğinin tadını çıkardık. Hepimiz korkunç görünüyorduk. Sanırım merhem kabukların soyulmasına neden oluyor ama ilaç için minnettardım. Sadece kaşıntımızı gidermekle kalmıyor, aynı zamanda bizi pembe gökyüzünde parlayan göz kamaştırıcı güneşten de koruyordu. Güneşin gökyüzündeki konumuna bakarak saatin ona yaklaştığını tahmin ediyordum. Tam bir gündür arenadaydık. 11 galip hayatını kaybetti. 13'ümüz hayattayız. 12 kişi ormanın içinde bir yerlerde gizleniyordu. Bu 10 kişinin 3 ya da 4'ü kariyerler. Diğerlerinin kim olduğunu hatırlamaya çalışmak hiç hoşuma gitmiyordu. Orman benim için kısa sürede bir sığınma yeri olmaktan çıkıp sinsi bir tuzağa dönüşüverdi. Bir noktada avlanmak ya da avlanmak için derinliklerine dalmaya mecbur bırakılacağımızı biliyordum ama bir süre daha kumsalda kalmak istiyordum. Pita ve Finik'ten de aksi talepler gelmiyordu. Orman bir süre için durağan, kendi kendine mırıldanan ve ışıldayan ama tehlikelerini göstermeyen bir yer gibi görünüyordu. Ve sonra uzaktan bir çığlık duyuldu. Bizim bulunduğumuz yerin karşı tarafında ormanın bir bölümü titremeye başlıyordu. Devasa bir dalga karşımızdaki tepeyi aşıyordu. Ağaçları sular altında bırakıyordu ve kükreyerek yamaçtan aşağı iniyordu. Var olan deniz suyuna öyle bir hızla çarpıyor ki olabildiğince uzakta olmamıza rağmen dalgaların köpüğü dizlerimizin çevresini sardı ve sahip olduğumuz 3-5 parça eşyayı da sular altında bıraktı. Üçümüz suyun alıp götürmesine fırsat bırakmadan eşyalarımızı perişan haldeki tulumlarımız dışında toplamayı başardık. Tulumlarımız o kadar kötü durumdalar ki hiçbirimizin umurunda olmuyorlardı. Top atıldı. Dalganın çıka geldiği yerde bir hava aracı belirdi. Ağaçların arasından aldığı bir cesetle birlikte gözden kayboldu. 12 diye düşünüyordum. Devasa dalgayı emen su çemberi yavaş yavaş duruluyordu. Eşyalarımızı ıslak kumun üzerine yaydıktan sonra yeniden oturmak üzereyken onları gördüm. Yaklaşık 2 kara uzantısı mesafede 3 karaldı. Sendeleyerek kumsala çıktılar usulca, baksanıza diyerek başımla karaltıların olduğu tarafı işaret ettim. Pita ve Finik bakışlarımı takip ettiler. Önceden sözleşmişiz gibi üçümüz de ormanın gölgelerinin arasına karıştık. Üçlünün berbat durumda olduğunu ilk bakışta anlamak mümkündü. İçlerinden biri, bir ikinci tarafından adeta sürükleniyordu. Üçüncü kişi de dengesi tamamen alt üst olmuş gibi serseri daireler çizerek ilerliyordu. Boyaya batırıldıktan sonra kurumaya bırakılmışlar gibi her üçü de baştan ayağa kiremit kırmızısı bir renge bürünmüşlerdi. Kim bunlar diye sordu Pita. Ya da neler? Mutasyonlar mı yoksa? Yayımı çekip saldırıya geçme pozisyonu aldım. Fakat sürüklenmekte olan kırmızı karaltının kumsalda yere yığılması dışında bir şey olmuyordu. Onu sürüklemekte olan diğer karaltı bıkkın bir tavırla ayağını yere vurdu ve bariz bir öfke patlamasıyla ortalıkta serseri mayın gibi dolaşan üçüncü karaltıyı yere itti. Finik'in yüzü aydınlandı. "Yohanne!" diye seslendi ve kırmızı şeylere doğru koştu. Finik, Yohanne'nin sesini duyuyordum. Pita ile birbirimize baktık. "Şimdi ne olacak?" diye sordum. "Finik'i gerçekten terk edemeyiz," dedi. Huysuz bir tavırla, "Sanırım haklısın. Hadi gel o zaman," dedim. Çünkü bir müttefik listesi yapmış olsaydım, Yohanne Mason'ın o listede yeri kesin kez olmazdı. İkimiz Yohanna ve Finik'in bir araya gelmek üzere oldukları kumsala çıktık. Yaklaşınca, Yohanne'nin yoldaşlarını gördüm ve kafam karıştı. Yerde sırt üstü yatan, BT, serseri mayın gibi boş boş dolanmak üzere yeniden ayağa kalkan Brest'ti. Brest ve BT ile birlikte. Kaçık ve Volt mu? Pita'nın kafası da en az benim kadar karışmışa benziyordu. Bunun nasıl olduğunu duymam gerek. Yanlarına ulaştığımızda Yohanna eliyle ormanı işaret ederek hızlı hızlı bir şeyler anlatıyordu. Yağmur sandık, anlarsınız işte, şimşek yüzünden ve çok susamıştık. Fakat sonra yağmaya başladı ve kan olduğunu fark ettik. Koyu, sıcak kan. Kan ağzınızın içinde dolmadan konuşmanızın ya da çevrenizi görebilmenizin imkanı yoktu. İçinden çıkabilmek için oradan oraya savrulmaya başladık. İşte o sırada Blight güç sahasına çarptı. Finik, "Üzgünüm Yohanne," dedi. Blight'ın kim olduğunu hatırlamam birkaç saniyemi aldı. Yohanna'nın 7. mıntıkadan arkadaşı olsa gerek ama onu gördüğümü hiç hatırlamıyordum. Şöyle bir düşününce sanırım eğitime dahi gelmemişti. Evet, çok müthiş bir kişilik değildi ama sonuçta aynı mıntıkadandık dedi Yohanna. Ve beni bu ikisiyle bıraktı. Ayakkabısıyla kendinden değilmiş gibi bir görüntü çizen BT'yi dürttü. Kornikopya'da sırtına bir bıçak yedi. Ve bu da... Hepimiz baştan ayağa kurumuş kan içindeki Bres'e baktık. Ortalıkta sersem sersem dolandı ve kendi kendine tik tak tik tak diye mırıldandı. Evet biliyoruz tik tak. Kaçık şoka girdi dedi Yohanna. Bu sözleri Bres'i ona yöneltti. Bres'in sendeleyerek kendisine doğru geldiğini fark edince onu biraz sertçe kumsalın diğer tarafına itekledi. Olduğun yerde kal tamam mı? Onu rahat bırak diye çıkıştım. Yohanna kahverengi gözlerini kısarak bana nefret dolu bir bakış attı. Onu rahat bırak mı diye tısladı. Bana tepki verme fırsatı bırakmadan öne doğru bir adım attı ve suratımın ortasına, gözümün önünde yıldızların uçuşmasına neden olan okkalı bir tokat indirdi. Onları kan gölüne dönen ormandan senin için kim çıkardı sanıyorsun sakın? Finik Yohanna'nın debelenip duran bedenini omzuna attığı gibi suya taşıdı. Ve bana küfürler yağdırırken onu suya batırmaya devam ediyordu. Ama okumu ona doğrultmadım. Hem Finik'le birlikte olduğu hem de onları ormandan benim için çıkardığını söylediği için. Pita'ya ne demek istedi diye sordum. Onları ormandan senin için çıkardım ne demek? Bilmiyorum dedi Pita ama ilk başta onları istiyordun diye hatırlattı. Evet istiyordum ilk başta ama bu sorumun cevabı değil. BT'nin hareketsiz bedenine baktım. Hemen bir şeyler yapmazsak uzun süre bizimle kalmayacaklar. Pita BT'yi kucakladı, ben Bres'in elinden tuttum ve birlikte küçük kumsal kampımıza gittik. Biraz yıkanabilmesi için Bres'i suyun sağ kısmına oturttum ama tek yaptığı ellerini birbirine kenetleyip tik tak tik tak diye mırıldanmaya devam etmek oldu. BT'nin kemerini çözdüm ve kemerin altında kalın asma dallarıyla yan tarafına bağlanmış ağır metal bir silindir buldum. Ne olduğunu çıkaramadım ama eğer BT saklanmaya değer olduğunu düşünmüşse kaybeden ben olmayacaktım. Kemeri kumların üstüne attım. BT'nin kıyafetleri kan yüzünden üzerine yapışmış durumdaydılar. Bu yüzden ben tulumu gevşetmeye çalışırken Pita da onu suyun içinde tuttu. Tulumu tamamen çıkarmamız biraz zaman aldı. Zaten sonra da iç çamaşırlarının da bolca kan çektiğini fark ettik. Onu temizlemek için tamamen soymaktan başka seçeneğimiz yoktu ama bunun artık beni hiç etkilemediğini söylemem gerek. Bu sene mutfak masamız o kadar çok çıplak erkek bedeni gördü ki bir süre sonra ister istemez alışıyorsunuz. 31. ayrımın sonu sayfa 336 devamı 32. ayrımda.